Ayrım 44, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 567. 20. Bölüm, Kumun Altındaki Savaş. 4 Aralık, 15-13, Şisur. Painter geçici tıbbi koğuşa baktı. Uyuşturucu iğneler yüzünden beyni hala örümcek ağlarıyla kaplı gibiydi. Ama zihni daha berraktı. Sağlıklı düşünmesine yetecek kadar arınmıştı. Ama bu gerçeği kendisine saklıyordu. Cassandra'nın fırtınadan kurtulup kumlarla birlikte odaya girişini seyretti. Kapıyı kapamak için fazladan omuz atması gerekmişti. Daha önce duyduklarından Cassandra'nın diğerlerini takip etme girişiminin kargaşayla sonuçlandığını anlamıştı. Ama ayrıntıları bilmiyordu. Yine de Cassandra'nın yürüyüşündeki kendine güvenden, ortamdaki moralin yüksek oluşundan Cassandra'nın tamamen vazgeçmediği anlaşılıyordu. Her zamanki gibi başka bir planı daha vardı. Painter'ın kendisine baktığını görünce yanına gitti, karşısındaki yatağa oturdu. Painter'ın arkada oturan özel muhafızı doğruldu, patron gelmişti, tabancasını çekip kucağına koydu. Sonu gelmiş miydi? Gözünün kıyısıyla dizüstü bilgisayardaki mavi halkaya baktı. En azından Safiye hala hayattaydı. Şu ana kadar Şisur'un oldukça dışına çıkmış kuzeye doğru gidiyordu. Z eksenli koordinat sistemi onun hala yer altında olduğunu söylüyordu. 300 feet'in altındaydı. Cassandra nöbetçiye işaret etti. ''Neden gidip bir sigara içmiyorsun? Esire ben bakarım.''
''Evet yüzbaşı, teşekkür ederim efendim.''
Cassandra fikrini değiştirmeden hızla uzaklaştı. Painter adamın sesindeki korkuyu fark etmişti. Cassandra'nın nasıl yönettiğini biliyordu. Demir yumruk ve göz korkutma. Cassandra gerindi. Crow? Painter çarşafların altındaki yumruğunu sıktı. Gerçi bir şey yapabilecek halde değildi. Bir ayağı karyolaya kelepçeliydi. Cassandra da onun erişemeyeceği bir yerde oturuyordu. Ne istiyorsun Sanchez? Oh olsun demek için mi geldin? Hayır ama üstlerimin ilgisini çektiğini söylemeye geldim. Aslında seni yakalamam loncada birkaç basamak birden yükselmemi sağlamış bile olabilir. Painter ona baktı. Cassandra oh olsun demeye değil, övünmeye gelmişti. Lonca mı? Demek maaşını ödeyenler onlar. Ne diyebilirim ki? Maaş iyiydi. Omuz silkti. Ayrıca daha iyi imkanları var ve kendi ölüm ekibin. Bundan hoşlanmayacak ne var ki? Painter onun sesindeki kendine güven ve alay karışımını duyabiliyordu. Bu hayra alamet değildi. Burada zafer kazanmak için kesinlikle bir planı vardı. ''Neden kendi payını loncayla bölüşüyorsun?'' Cassandra ona gözlerini dikip baktı. Sesi düşünceli ama aynı zamanda daha acımasızdı. ''Gerçek güç amaçlarına ulaşmak için bütün kuralları bozmak isteyenlerde bulunur. Kanunlar ve düzenlemeler bağlamak ve kör etmekten başka bir işe yaramaz. Güçsüz olmanın ne demek olduğunu biliyorum.'' Bakışları ondan uzaklaştı, geçmişe daldı. Painter onun sözlerinin arkasında derin bir keder seziyordu. Sonunda çok az kişinin geçeceği çizgileri geçerek özgürlüğe kavuştum. O sınırın ötesinde gücüm var ve asla geri adım atmayacağım. Senin için bile. Painter onunla uzlaşmaya çalışmanın mantıksızlığını görebiliyordu. Seni geri çekilmen konusunda uyardım diye devam etti Cassandra. Loncayı çok kızdırırsan karşılık verme özelliği vardır. Seninle özellikle ilgileniyorlar. Painter lonca ile ilgili bazı fısıltılar duymuştu. Terörist hücrelerinden sonra yapılandırılmış bir organizasyondu. Gizli bir liderlik yapısı olan gevşek bir kuruluş, uluslararası çalışıyorlardı. Ulusal bir bağlantıları yoktu. Ama eski Sovyetler Birliği'nin küllerinden doğduğu, Rus gangsterleri ve eski KGB ajanlarından oluştuğu söyleniyordu. Ama o zamandan beri lonca çaydaki arsenik gibi bütün sınırlara yayılmıştı. Acımasız ve kanlı olmaları dışında haklarında çok az şey biliniyordu. Amaçları basitti, para, güç, nüfuz. Eğer antimadde kaynağına ulaşırlarsa bu eşi benzeri olmayan bir ganimet olurdu. Ülkelere şantaj yapar, yabancı güçlere veya teröristlere örnek satarlardı. Lonca durdurulamaz ve dokunulamaz olurdu. Cassandra'yı inceledi. Lonca'nın araştırması Washington'a ne kadar ulaşmıştı? Denemek için gönderdiği e-postayı hatırladı. Lonca'dan para alan en az bir adam tanıyordu. Sean Mike Knight'ı düşündü. Hepsi tuzağa düşürülmüştü, yumruğunu sıktı. Cassandra öne eğildi. Dirseklerini dizlerinin üzerine koydu. Bu iş bittiğinde seni paketleyip kurdeleyle bağlayacağım ve loncanın komuta birimine teslim edeceğim. Beynini paramparça edecekler. Painter başını iki yana salladı ama neyi inkar ettiğini bilmiyordu. Soruşturma yöntemlerini birinci elden gördüm diye devam etti Cassandra. Etkileyici bir çalışmaydı. Hindistan'da loncaya gizlice sızmaya çalışan bir MI5 ajanı vardı. Adam o kadar dağıldı ki dayak yemiş bir köpek yavrusu gibi ağlıyor, acıklı bir şekilde mızıklıyordu. Daha önce bir adamın kafa derisinin yüzülüp kafasına elektrotlar konduğunu hiç görmemiştim. Büyüleyici bir şeydi. Ama bunları sana neden anlatıyorum ki? Kendin göreceksin zaten. Painter bu kadındaki kötülük ve kurnazlığın derinliklerini daha önce hiç fark etmemişti. Böylesine büyük bir ahlaksızlık çukurunu nasıl görmemişti? Ona neredeyse kalbini vermişti, cevabı biliyordu. Babasına çekmişti. Babası sonunda onu bıçaklayan bir kadınla evlenmişti. Babası kalbini sundu, her gece yanında uyudu. Kendisine bir çocuk veren kadındaki bu katil ruhu nasıl gözden kaçırmıştı? Bir kuşaktan diğerine aktarılan genetik bir körlük müydü bu? Gözleri ekrandaki mavi parıltıya kaydı, Safiye'ye. Orada sıcak duygular kuyusuna dokunmuştu. Aşk değildi en azından şimdilik, bu kadar kısa süre içinde. Ama saygı ve arkadaşlıktan daha derin bir şey vardı. Bu olasılığı, içindeki bu potansiyeli görebiliyordu. Kendisininki kadar samimi kalbi olan kadınlar vardı ve onları sevebilirdi. Cassandra'ya döndü. İçinde büyük bir öfke vardı. Cassandra da onun yüzünde bir şey görmüş olmalıydı. Yenilgi bekliyordu. Ama kararlılık ve sükunet görmüştü. Gözlerinde bir şaşkınlık belirdi. Painter onun da ardında daha derin bir şey fark etti. Acı. Ama yalnızca bir an için. Göz açıp kapayana dek öfke başka her yeri yakıp yıktı. Cassandra elinde tabancasıyla ayağa kalktı. Painter ona öylece baktı. Onu vurmasını istiyordu. Bu Cassandra'nın üstlerine teslim edilmekten iyiydi. Cassandra kahkaha ve alaycı gülme arasında bir ses çıkardı. ''Seni papaza bırakacağım ama seyretmeye gelebilirim.'' ''Papaz mı?'' ''Göreceğin son yüz onunki olacak.'' Hızla döndü. Painter onun sözlerinin arkasındaki korkuyu duyabiliyordu. Sesi birkaç dakika önce oradan ayrılan nöbetçininki gibi çıkmıştı. Üstlerine acımasız ve sert birine karşı duyulan korku, Painter karyolasında öylece yatmaya devam etti. Uyuşturucuların neden olduğu son örümcek ağı da ani bir farkındalıkla kaybolmuştu. Papaz, bu olasılık karşısında gözlerini yeniden kapattı. O anda loncayı kimin yönettiğini ya da en azından Cassandra'nın elini kimin yönettiğini kesin olarak biliyordu. Tahmininden daha da kötüydü. 16.04 ''Burası kraliçenin sarayı olmalı.'' dedi Omaha. Omaha fenerini yüksek, tonozlu yapıya doğrulturken Safiye siyah cam avlunun karşısından devasa yapıya baktı. Binanın tabanı kare biçimindeydi ama üzerinde 4 katlı yuvarlak bir kule, en üstte mazgallı siper vardı. Üflenmiş camdan yapılma kemerler kuleyi süslüyor, şehre bakan balkonlara açılıyordu. Küpeşteleri ve duvarları safirler, elmaslar ve yakutlar süslüyordu. Altın ve gümüş çatılar mağaranın tavanından yansıyan mavi ışıkla parlıyordu. Safiye yine de eleştirel bir gözle bakıyordu. ''Bu yukarıdaki kalenin bir kopyası. Boyutlara bakın, tabanın yapısı. Birbirine uyuyor.''
''Tanrım, saf, haklısın.''
Omaha avluya girdi. Boşluğun iki tarafında duvar yükseliyor, devasa bir kemerle ön tarafta birleşiyordu. Safiye arkasına baktı. Saray ve buranın kraliçenin sarayı olduğuna hiç kuşku yoktu. Mağaranın duvarında şehrin arkasına doğru yükseliyor. Ubar'ın geri kalanı kıvrımlı, çarpık yollarla uzanıyor. Teraslar, merdivenler ve rampalarla aşağıya doğru alçalıyordu. Her yerde sütunlar vardı. ''Hadi içeriye bakalım.'' dedi Omaha. Peşinde Clay ile ilerledi. Kara Lulu'ya yardım etti. Hoca ilk şokundan kurtulmuştu. Yine de buraya kadar yaptıkları yolculukta bazıları tamamen, bazıları kısmen camın içine gömülmüş sayısız mumya ceset görmüşlerdi. Her tarafta, her köşede camın içinde yükselen acı dolu insanlar, kesilmiş, mumyalanmış uzuvların dehşet verici iskeletleri vardı. Cesetlerin duruşu inanılmaz acıları yansıtıyordu. Neredeyse tamamen gömüldüğü cam duvarın içinde donmuş bir kadın çocuğunu korumaya çalışmış, onu Tanrı'ya sunuyormuş gibi havaya kaldırmıştı. Ama duası duyulmamıştı. Çocuğu başının üstünde camın içinde yatıyordu. Her yerde bu tür acılar vardı. İrem bir zamanlar 1000'e yakın nüfusu barındırıyordu. Şehrin elit tabakası. Kraliyet üyeleri, din adamları, sanatçılar. Kraliçenin gözüne girmiş herkes. Hepsi ölmüştü. Kraliçe burayı mühürleyip bir daha hakkında hiç konuşmasa da ağzından bazı şeyler kaçmış olmalıydı. Safiye Binbir Gece masallarından iki hikaye hatırlıyordu. Pirinç şehri ve taşlaşmış şehir. İki hikayede halkı zaman içinde donan, pirince ya da taşa dönen bir şehri anlatıyordu. Ancak gerçek çok daha kötüydü. Omaha sarayın girişine doğru yürüdü. Bunları onlarca yıl boyunca analiz edebiliriz. Yani şu camlardaki işçiliğe bak. Kara söze girdi. İrem 1000 yıl boyunca saltanat sürdü. Elinde daha önce ya da şimdi görülmeyen bir güç vardı. İnsan zekası böyle bir gücü kullanmanın bir yolunu bulur. Bu güç kullanılmadan bırakılamaz. Bütün bu şehir insan becerikliliğinin bir ifadesi. Safiye Kara'nın bu coşkusuna katılmakla zorlanıyordu. Bu şehir büyük bir kabristandı, ölülerin şehriydi. Becerikliliğin değil, acı ve dehşetin bir ifadesiydi. Bu küçük grup son 2 saat içinde şehre tırmanmış, trajediye bir cevap bulmaya çalışmıştı. Ama zirveye vardıkları halde bir şey bulamamışlardı. Grubun diğer üyeleri aşağıda kalmıştı. Coral hala gölün kıyısında çalışıyor, fizik için duyduğu tutkuyu yeni keşfeden Danny'nin yardımıyla gizli kimya deneyleri yapıyordu. Ama belki de Danny'nin yeni tutkusu fizikten çok 1.80 boyundaki fizikçiydi. Coral bir şey bulmuş gibiydi. Safiye ve diğerleri gitmeden önce garip bir şey istemişti. Safiye'den ve rahimden birkaç damla kan. Safiye kan vermeyi kabul etmişti. Ama Coral neden böyle garip bir ricada bulunduğunu söylemeden hemen çalışmaya girişmişti. Bu arada Barak ve geriye kalan rahimler mezardan kaçmak için bazı yollar aramak üzere dağılmıştı. Omaha grubu sarayın avlusuna götürmüştü. Açık alanın ortasında 120 santim çapındaki devasa demir bir küre, siyah camdan yapılma el şeklindeki beşiğinde yatıyordu. Safiye etrafında dolaşarak küreye baktı. Belli ki heykel kraliçenin böyle demir eserlere dokunuşunu, burada bütün gücün kaynağı olduğunu temsil ediyordu. Safiye Lulu'nun da onu incelediğini fark etti. Ama daha önceki saygılı haliyle değil, gözlerindeki dehşet parıltısı hala kaybolmamıştı. Heykelin yanından geçtiler. ''Şuna bakın!'' Omaha aceleyle yürüdü. Bu kez kumu taşından yapılmış, cam kaidenin üzerine konmuş başka bir heykelin yanına gitti. Sarayın kemerli girişinde duruyordu. Safiye başını kaldırıp havaya kaldırdı, uzun bir lambayı taşıyan pelerinli figüre baktı. Bu heykel demir kalbin içine gizlendiği heykelin ikiziydi. Fakat bunun ayrıntıları silinmemişti. Giysilerin katları, lambanın ucundaki kum taşından yapılma minik alev, genç bir kadına ait olduğu belli olan yüzün yumuşak hatları çok şaşırtıcıydı. Safiye yeni bir coşku hissetti. Kemerli girişin diğer yanına baktı. Orada da siyah cam bir kaide vardı ama heykel yoktu. ''Kraliçe heykeli buradan almış.'' dedi Safiye. ''İlk anahtarı saklamak için kendi heykelini kullanmış.'' Omaha başını salladı ve Nabi İmran'ın mezarına yerleştirmiş. Kara ve Lulu kemerli girişte dikiliyordu. Kara fenerini içeri uzattı. ''İkiniz şunu görmelisiniz.'' Safiye ve Omaha ona katıldı. Girişin içinde kısa bir koridor vardı. Kara fenerini duvarlarda dolaştırdı. Duvarlar zengin toprak rengi tonlarda parlıyordu. Ten rengi, krem rengi, gül, ombra. Aralarda çivit mavisi ve turkuvaz serpintiler vardı. Kum dedi Kara, camla karıştırılmış. Safiye daha önce böyle eserler görmüştü. Farklı renklerde kumlarla yapılan camın ardında korunan eserler. Ama buradaki eser camın içinde korunuyordu. Duvarları, tavanı, yerleri kaplıyor, duvardaki bir vahayı tasvir ediyordu. Tepedeki güneş altın ışınlar saçıyordu. İki yanda palmiye ağaçları sallanıyor, uzaklarda safir rengi davetkar bir havuz göze çarpıyordu. Bir duvarı insanı çağıran renklerin ve gölgelerin inceliğiyle yapılmış kırmızı kum tepeleri kaplıyordu. Ayaklarının altında kum ve çakıl taşı vardı. Camın içine yedirilmiş gerçek kum ve taş. Grup kendine engel olamadan içeri girdi. Aşağı şehrin dehşetinden sonra buranın güzelliği insanın kalbini yumuşatıyordu. Girişteki koridordaki birkaç kısa basamak kemerli salonları olan daha geniş bir alana açılıyordu. Geniş merdivenler sağa meyilleniyor üst katlara çıkıyordu. Ve odanın her yerinde kum camı dolduruyor, çöl, deniz ve dağların panoramik manzarasını yaratıyordu. ''Orijinal kale böyle mi dekore edilmiş?'' diye merak etti Omaha. ''Kraliçe taş evi yeniden mi yaratmaya çalıştı? Yani camı kum taşına çevirerek.'' ''Mahremiyeti sağlamak için de yapmış olabilir.'' dedi Safiye. ''İçerideki ışık kraliçenin her hareketinin dışarıdan görülmesine neden olurdu.'' Bu odada dikkatlerini çekecek fazlasıyla şey bularak içeride dolaşmaya başladılar. Safiye girişin karşısındaki kumdan tabloyu incelemeye başladı. İnsanın içeri girdiğinde gördüğü ilk dekorasyon buydu. Geniş bir çöl manzarasıydı. Güneş batıyor, gölgeler uzuyor, gökyüzü koyu maviye dönüyordu. Belli belirsiz tanıdık gelen üstü düz yüksek bir yapının silüeti göze çarpıyordu. Elinde lamba tutan pelerinli biri yaklaşıyordu. Binanın üstündeki parlak kum şelalesi ışık yüzmeleri gibi çağlıyordu. Kum kuvars ve elmas gibi parlıyordu. ''İrem'in keşfi'' dedi Lolu. ''Bu bir kuşaktan diğerine geçen bir resim. Sabah kraliçesi çocukken çölde kaybolmuş, çölde sığınak ve nimet bulmuş.'' Omaha Safiye'nin yanına geldi. ''Işık yüzmelerinin çıktığı şu yapı, o da kaleye benziyor.'' Safiye binanın neden tanıdık göründüğünü şimdi anlıyordu. Diğer çalışmadaki ayrıntılarla karşılaştırılacak olursa kaba bir yorumdu. Belki diğerlerinden çok daha önce yapılmıştı. İki tarafındaki duvar tabloları aşağıdaki ubarı ve yukarıdaki ubarı tasvir ediyordu. Saray ve kale önemliydi. Safiye ikisinin arasında gidip geldi. Hepsi mavi ve siyah kumlarla yapılmış, ayrıntılarındaki derinliğin çok şaşırtıcı olduğu yeraltı ubarını tasvir eden resmin önünde durdu. Girişin iki yanındaki heykelleri bile seçebiliyorlardı. Avludaki diğer tek ayrıntı yine pelerinli kız figürüydü, ubar kraliçesi. Figüre dokunup atalarını anlamaya çalıştı. Burada çok fazla gizem vardı, bazıları asla bilinmeyecekti. ''Geri dönmeliyiz'' dedi Kara sonunda. Safiye başını salladı. İsteksizce oradan ayrılıp geriye doğru yürümeye başladılar. Kıvrımlı yol onları gölden saraya götürdü. Safiye hocanın yanında yürüyordu. Kara yaşlı kadına özellikle merdivenlerde yardım ediyordu. Tepede mavi ateşin sessiz çatırtıları yollarını aydınlatıyordu. Yalnızca Omaha'nın feneri yanıyordu. Hiçbiri etraflarındaki dehşeti açıkça aydınlatmayı istemiyordu. Yürürlerken şehrin genellikle kiliselerde, mozolelerde ve derin mağaralarda hissedilen sessizliği, sonsuzluğun baskısı üzerlerinde bir ağırlık yapıyordu. Elektrikli hava ağır kokuyordu. Safiye bir keresinde kordonla çevrilmiş bir trafik kazasının yanından geçmişti. Bir elektrik kablosu yağmura düşmüş, kablo çatırdayıp elektrik saçmıştı. Hava şimdi o gün olduğu gibi kokuyordu. Bu durum Safiye'yi huzursuz ediyor, ona sirenleri, kanı ve ani trajediyi hatırlatıyordu. Daha neler olacaktı? 44. Ayının sonu. Sayfa 577.